Teolojik Sohbet'e hoş geldiniz. Bu programda Hristiyanlık ve özellikle de geleneksel Protestan ilahiyatı ile ilgili konuları konuşuyoruz. İster tarihsel, ister güncel konular olsun, hepsini bu yayında dinleyebilir ve sorularınızı rahatça sorabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin. Çünkü gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.
Teolojik Sohbet'in soru-cevap bölümüne hoş geldiniz. Bugün YouTube ve diğer sosyal medya platformlarından gelen soruları cevaplayacağım. Yaklaşık 8-10 tane soru var. Biraz uzun olabilir soruların cevapları ama gönderilen tüm soruları itinayla cevaplamaya gayret edeceğim. Ve bu soruları aslında sormaktan çekinmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü soru sormak güzel bir şey. Sorgulamak, merak etmek. Yani illa farklı bir dinin doktrinlerini, farklı bir dinin öğretilerini merak etmekten yanı sıra kendi inancımızın, yani Hristiyanları da teşvik etmek istiyorum bu konuda. Kendi inancımızla alakalı soruları da sormaktan lütfen çekinmeyin. Çünkü bunlar önemli sorulardır. Yani teolojik sohbet diyorsak bu aynı zamanda diyalog halinde de olmalıdır. Sorarsınız, ben cevaplarım. Bu şekilde de bir diyalog kurmuş oluruz. Evet, şu an sahip olduğum kaç tane hemen bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 tane soru var. 9 tane sorunun ilkinden o halde başlıyorum. Ve ilk soru, kutsal ruh kimdir? Kutsal ruhun işlevi nedir ve nasıldır sorusudur. Kutsal ruh üçlü birliğin üçüncü kişisidir. Tamamen Tanrı'dır. Baba ve oğuldan ne üstündür ne de onlardan alçaktır. Kutsal ruh Hristiyanlara verilmiş bir tesellicidir. Hristiyanlara verilmiş bir yardımcıdır. Yani baba kurtuluşu tasarladı, oğul kurtuluşu gerçekleştirdi ve kutsal ruh Hristiyanların yüreklerinde, Hristiyanların içinde yaşayarak biz Hristiyanlara kutsallaşma yolunda ilerlememize yardımcı oluyor. Kutsal ruh günah işlediğimizde bizi uyarır. Kutsal ruh kederlenebilir. Kutsal ruh erçilen işleri bölümünde Tanrı olarak tasvir edilir. Biliyorsunuz Petrus'a yalan söyleyen Hananya ve Safira vardı. Bunlar karı kocaydı. Bir tarla satın aldılar. Satın aldıkları tarlanın fiyatını yanlış söylediler elçi Petrus'a. Ve Petrus diyor ki siz aslında insana değil Tanrı'ya yalan söylediniz. Ve o an düşüp can verdiler çünkü kutsal ruha yalan söylemişlerdi. Yani Kitab-ı Mukaddes'te hem Eski Antlaşma'da hem Yeni Antlaşma'da kutsal ruhun Tanrı'nın ta kendisi olduğunu görmemiz mümkün. Şimdi kutsal ruh Hristiyanlarda nasıl çalışır? Yani biliyoruz farklı akımlar var Hristiyanlık içerisinde. Kimileri kutsal ruh vasıtasıyla Tanrı'nın onlara konuştuğunu söylüyorlar. Kimileri böyle bir şeyin olmadığını, bunların hayal ürünü olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi bu biraz karmaşık bir konu ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Tanrı kendi halkına, Tanrı iman edenlere kendi sözü vasıtasıyla konuşur. Yani kendi sözü Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma'dır. Burada yazılmış birçok şey vardır. Burada verilmiş birçok ilke vardır. Burada bizlere anlatılmış olan bir sürü fikir vardır. Bir sürü bilgi vardır ve bu bilgi çerçevesinde bizler Tanrı bana konuştu diyebiliriz. Tanrı'nın sesli bir şekilde konuşmasını istiyorsanız, Tanrı'nın sesini duyacak bir şekilde o deneyimi yaşamak istiyorsanız kutsal kitabı sesli bir şekilde okuyun. Yani bunu çok önem verdiğim, çok değer verdiğim bir vaiz söylemişti. Stephen Lawson adında bir vaiz söylemişti bunu. Eğer Tanrı'nın sesini yüksekten duymak istiyorsanız kutsal kitabı yüksek sesle okuyun demişti. Ve söylediği bu söz aslında doğrudur. Çünkü kutsal kitap dışında Tanrı'nın konuştuğunu görmek mümkün değildir. Evet içimizde kutsal ruh var. Evet kutsal ruh kutsal kitaptaki ayetleri bizlere anımsatabilir. Dua ederken bizlere yardımcı olabilir. Dua ederken bazen aklımıza ayet gelebilir. Tanrı'yı aklımıza gelen o ayetlerle överiz. Neden huzursuzsun ey gönlüm diyerek mesela mezmurda yazan bir ayettir. O şekilde dua ederek Tanrı'ya yakarırız. Fakat Kutsal ruhun kutsal kitap dışında bir vahiy vermesi, kutsal kitap dışında konuşması diye bir şey söz konusu değildir. Bu çok ayrı bir konudur aslında. Buna inanan bazı Hristiyanlar da var elbette günümüzde ama bu çok ayrı bir konudur. Bununla ilgili çok farklı bir bölüm yapmak daha yerinde olur. Ama genel olarak kutsal ruh Hristiyanları korur. Denenme sırasında Tanrı'ya dua ettiğimiz zaman kutsal ruh bizi pekiştirir, kutsal ruh bizi güçlendirir, duamızda yardımcı olur ve bizleri kutsallaşma yolunda, bizlere kutsallaşma yolunda rehberlik eder. Yani bizler iman ettiğimiz anda aklanırız ve bir kutsallaşma sürecine gireriz. Ve bu kutsallaşma sürecinde de kutsal ruhun yardımıyla, kutsal ruhun desteğiyle adımlarımızı atmaya devam ederiz. Romalılar 8. bölümde dediği gibi Tanrı'nın amacı bizleri oğlun benzerliğine dönüştürmektir. Romalılar 8:29. Oğlun benzerliğine dönüştürmek. Yani Mesih gibi yapmaktır. Mesih'in benzerliğine dönüştürmektir. Ve kutsal ruhun da görevi budur. İçimizde olan kutsal ruh bizlere öncülük eder, bizlere yardımcı olur ve Tanrı yolunda doğru bir şekilde ilerlememiz için bize rehber olur. Tabi bu süreç içinde hiç günah işlemiyor muyuz? Elbette işliyoruz. Çünkü biz bedensel varlıklarız ve dünyada yaşıyoruz. Bizler dünyada yaşadığımız için, günahlı dünyada yaşadığımız için kutsal ruha itaatsizlik edebiliyoruz maalesef. Etmememiz lazım ama ediyoruz. Ve Efesliler 4. bölümde dediği gibi kutsal ruhu kederlendirmeyin. Demek ki bizler eğer günah işlediğimizde, bizler kutsal ruha itaatsizlik ettiğimizde, Tanrı'nın sözüne itaatsizlik ettiğimizde kutsal ruhu kederlendirmiş oluyoruz. Kimi sapkın grupların iddia ettiği gibi kutsal ruh bir enerji değildir. Kutsal ruh kişidir. Kutsal ruh sevinir, kutsal ruh kederlenir, kutsal ruh konuşur. Kutsal ruh bir enerji değildir. Kutsal ruh bir kişidir. Üçlü birliğin üçüncü kişisidir. Tanrı'nın ta kendisidir. Zaten bir sonraki program tamamen kutsal ruh üzerine olacak. O yüzden çok da fazla konuşmak istemiyorum bu konuda şimdilik. Bir sonraki programda zaten yaklaşık yarım saat ya da 25 dakika boyunca bu konuda konuşacağız. Kutsal ruhun işlevleri, kutsal ruhun yaptıkları, yapacakları vesaire gibi konuları da ele alacağız. Evet, bu ilk sorumuzda kutsal ruhun işlevi neydi? İkinci sorumuz seçilmişlik nedir? Tanrı'nın seçimi nedir sorusudur. Şimdi seçilmişlik konusunda iki görüş var. Hristiyanlık çerçevesinde, Hristiyanlık şemsiyesi altında toplanmış. Birincisi şudur. Tanrı kendisine iman edecek olan kişileri henüz dünya yaratılmadan önce seçmiştir. Bu da ne demektir? Tanrı kimin kurtulacağını, kimin kurtulmayacağına kendisi karar vermiştir. Yani filanca kişi kurtulsun, şu kişi kurtulmasın demiştir. Bu bir görüştür. Bir diğer görüş ise şudur. Tanrı geleceğe bakmıştır. İnsanları yaratmadan önce gelecekte kimin onu tercih edeceğini, kimin onu seçeceğini bilmiş ve ona göre seçimini yapmıştır. Şimdi bu iki görüş vardır. Birinci görüş daha doğrusu kalvinistik görüş dediğimiz görüştür. Benim bizzat savunduğum, kabul ettiğim görüştür. İkinci görüş ise daha çok Katolik kesimin ve Protestanlık camiasında da evanjelik kesimin, evanjelik, karizmatik, pentekostal, baptist gibi kısmi olarak baptist olan grupların kabul ettiği bir görüştür. Şimdi hangisi doğru? Tanrı başlangıçtan önce mi kendi iradesiyle, kendi özgür isteğiyle mi seçti yoksa insanların davranışına göre mi bir seçim yaptı? Burada sadece mantık yürütmek yerine yapmamız gereken şey kutsal kitaba bakmaktır elbette ki. Ve kutsal kitapta bu konuda çok net olan birkaç bölüm vardır. Hatta bazı bölümler sadece bu konudadır ama benim için süremizin de kısıtlılığından dolayı öncelikle Efesliler bölümüne bakmak istiyorum. Efesliler bölümü, Efesliler mektubu 1. bölüm 3. ve 4. ayetlerde şöyle diyor. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Ve 11. ayet, her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Şimdi burada net olan birkaç şey var. İlki şudur. Tanrı yaptığı seçimi kendi isteği ve iyi amacı uyarınca diyor. Demek ki bu seçim dediğimiz şey, seçilmişlik dediğimiz şey Tanrı'nın kendi isteği ve amacı uyarınca gerçekleştirmiştir. Yani Tanrı ileriye bakıp, hadi bakalım beni kimi seçecek? Ahmet seçti, Ali seçti, Fatma seçti, Ayşe seçti, ben de onları seçeyim gibi bir şey söz konusu değildir. Bu metinden anladığımız kadarıyla. Ayrıca Efesler 2. bölümde 8. ve 9. ayetlerde kurtuluşun insan çabası olmadığı söyleniyor. Kurtuluş insan çabası değildir. İnsanın iyi işlerinin ürünü değildir. Kurtuluş yalnızca ve yalnızca Tanrı'nın işidir. Ve bu yüzden de seçilmişliğin aslında insanın yaptığı bir eylem değil. Daha doğrusu insanın yaptığı bir eylemin sonucu olarak değil, saf olarak Tanrı'nın yapmış olduğu bir seçim olduğuna inanıyoruz. Ya da inanıyorum diyeyim. Şöyle diyebiliriz aslında. Peki ya madem böyle, hani Tanrı neden birilerini kurtarıyor, öbürlerini kurtarmıyor? Sebep ne? Yani Tanrı birilerine düşman mı kesiliyor? Veya neden birileri Tanrı'ya iman etmesin diye Tanrı uğraşıyor? Şimdi şöyle, böyle bir durum yok. Bunun da açıklaması şudur aslında. Şöyle söylemek istiyorum yani. Neden Tanrı insanları seçer? Bu soruya odaklanmalıyız. Tanrı insanları neden seçer? Neden böyle bir seçim yapma durumu söz konusudur? Bu da bizi aslında ilk başlangıç noktasına götürür. Bu bir sebep sonuçtur. İnsanoğlu tamamen bozulduğu için, insanoğlu Tanrı'yı seçemez, Tanrı'yı istemeyecek durumda olduğu için Tanrı böyle bir şey yapmıştır. Kutsal kitaba baktığımızda insanoğlunun tamamen bozulmuş olduğunu görüyoruz. Efesler bölümü 2. bölüm yine 1. ayette şöyle diyor. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Yani şu an Hristiyan olan bizler bir zamanlar Hristiyan değildik. Bu da ne demek? Bizler, aslında Paulus'un mektubu yazmış olduğu Efes Kilisesi de, Efes Kilisesi'ndeki Hristiyanlar dahil olarak bir zamanlar Tanrı'yı sevmiyorlardı ve bir zamanlar içlerinde yaşadıkları suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydüler. Ölü. Yani ruhsal olarak ölüydüler. Yani bunu betimleyecek olursak, bunu tasvir edecek olursak birer ceset gibiydiler. Bedenleri tabii ki aktifti, bedenleri tabii ki yaşıyordu ama ruhsal olarak tanrısal şeylere karşı, ilahi şeylere karşı tamamen ölüydüler. Peki bu durumda ne olacak? Yani ölü birine sen kuru fasulye mi istersin, kebap mı istersin diye sorduğunda ölü kişi sana cevap veremez. Çünkü o ölüdür. Yani ruhsal olarak kişi ölüydü. Bu yüzdendir ki şunu diyoruz. Ölü olan birisi herhangi bir seçim yapamaz. Ölü olan birisi kendi tabiatı dışında bir seçim yapamaz. Ölü olan birisi kutsal kitap standartına göre Tanrı'nın gözünde ölü olan birisi Tanrı'yı sevmeyen imansız bir kişidir. İmansız bir kişi tabiatı çerçevesinde yalnızca kendi tabiatına uygun seçimler yapabilir. Ve nedir o tabiatına uygun seçimler? Yalnızca Tanrı'nın iradesine karşı olan seçimlerdir. Yeremya bölümüne bakıyoruz. Yeremya bölümünde 13. bölüm 23. ayette şöyle diyor. Küşlu derisinin rengini pars beneklerini değiştirebilir mi? Kötülük etmeye alışmış olan sizler de iyilik edemezsiniz. İnsanoğlu kötülük etmeye alışmıştır. İnsanoğlu Tanrı'ya karşı gelmeye alışmıştır ve bu şekilde doğar. İnsanoğlu bu şekilde doğar. Yaratılış 8.21'de Tanrı insanın yüreğinin çocukluğundan beri bozuk olduğunu söylüyor. Çocukluğundan beri bozuk olan bir yürek bu şekilde devam ediyor. Hiçbir ruhsal dokunuş olmadan bu şekilde hayatına devam ediyor ta ki Tanrı onun yüreğine dokununcaya dek. Hayat bu şekilde devam eder. İnsanoğlu Tanrı'yı sevmez, insanoğlu Tanrı'dan nefret eder. Tanrı'nın yasasından, Tanrı'nın sözünden uzak durar. Ve uzak duran insanoğlu Tanrı'yı nasıl seçebilir? Özgür iradeden bahsediyoruz bazen. Diyoruz ki özgür irade diye bir şey var. İşte iyiyi seçme, kötüyü seçme vesaire. Peki bu durum ne demeliyiz yani? Bu durumda özgür iradeden söz etmek ne kadar mantıklı? İnsanoğlu özgür müdür? İnsanoğlu seçimlerinde özgür müdür? Mesele bu. Eğer insanoğlu seçimlerinde özgürse şunu diyebiliriz. İnsanoğlu evet özgürdür. Fakat kendi tabiatı çerçevesinde özgürdür. Kendi tabiatı eğer kötüyse iyi olanı seçemez. Ve tek iyi olan kimdir? Tek iyi olan Tanrı'dır. İman olmadan eşini sevebilir misin? Seversin. İman olmadan kedini köpeğini sevebilir misin? Seversin. Çoluğunu çocuğunu sevebilir misin? Seversin. Doğayı sevebilir misin? Seversin. Bunları yapabilirsin. Ama asıl mühim olan şey Tanrı'yı sevmektir. Asıl mühim olan şey Tanrı'ya gelip ona ibadet etmektir. İstediğimiz kadar iyilik yapalım, istediğimiz kadar eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, kedimizi, köpeğimizi, doğamızı, dünyamızı sevelim. Tanrı'yı sevmediğimiz sürece hepsi boştur ve kibir ürünüdür aslında. Hepsi kibir ürünüdür. Vicdanı rahatlatma ürünüdür. Hissiyat ürünüdür. İman ürünü değildir. Bu yüzden şunu söyleyebiliriz aslında. İnsanoğlu kendi çerçevesi içerisinde özgürdür. Her türlü şeyi yapabilir ama Tanrı'yı seçmek istemez. Seçemez diye bir şey yok. Tanrı kimsenin kapısını kapatmadı. Neden insanlar bu durumdadır? Çünkü insan günahlıdır. Günahlı olan insan Tanrı'yı seçmek istemiyor, istemez de. Tanrı'ya karşı resmen bir kılıç çekmiş. Ben sana karşı savaşacağım diyor. Babil Kulesi'ni hayal edin. Aynı durum söz konusudur. Tüm insanlığın yüreğinde. Aynı konu söz konusudur. Aynı durum söz konusudur. İnsanlık Tanrı'yı sevmiyor. İnsanlık Tanrı'yı istemiyor. Ve bunu hatta İsa'nın sözlerinden de anlıyoruz. İsa Yuhanna 10. bölüm 25. ayetler, 25. ve 28. ayetlerde şöyle demiştir. Şöyle yazıyor. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Yani bu durumda İsa'ya iman etmeyen kişiler onun koyunları değildir. Yani onun seçmiş oldukları değildir. Bizim teşvikimiz şudur. Hristiyan olmayan insanlara yaptığımız teşvik şudur. Tanrı sizi kiliseye yönlendiriyorsa, kiliseye geliyorsanız bunun Tanrı'nın bir yönlendirişi olduğunu bilin. İman ediyorsanız bunun Tanrı'nın bir lütfu olduğunu bilin. Çünkü sizin başarınızdan, sizin zekanız, entelektüelliğiniz, bitirdiğiniz üniversite veya her neyse, yakışıklı olmanız, güzel olmanız, güçlü olmanız, zengin olmanız, fakir olmanız hiçbirinin kurtuluşta etkisi yoktur. Aksi halde, bakın, aksi halde şunu söyleyebiliriz. Eğer durum buysa, yani eğer insanoğlu Tanrı'yı seçiyorsa, yani insanoğlu kendi tercihiyle önce ben Tanrı'yı seçeceğim sonra Tanrı beni seçecek durumu varsa eğer insanoğlunun kurtuluşu söz konusudur ve insanoğlunun kurtuluşu kendi çabalarıyla söz konusudur. Neden böyle bir şey söylüyoruz? Yani insan eğer Tanrı'yı seçiyorsa iyi bir iş yapmış olur. İyi bir iş ne demektir? Kendi işiyle kurtuluş demektir. Demek ki insanoğlu eğer kendi özgür iradesiyle, kendi seçimiyle kurtuluyorsa buna Tanrı'nın kurtarışı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü demek ki eğer insan tercih etmeseydi, eğer insan kabul etmeseydi kurtulamazdı. Ama insan kabul ettiği için kurtuldu. Tanrı'nın rolüne kurtuluşu sundu. Böyle bir şey söz konusu değil kutsal kitaba göre. Bu yüzden seçilmişlik konusunda şunu söyleyebiliriz. İnsanoğlunun doğası bozuk olduğu için, insanoğlu Tanrı'ya düşman olduğu için, ruhu ölü olduğu için, Tanrı'dan nefret ettiği için ve ona asla gelmek istemeyeceği için insanoğlu Tanrı'ya gelmek istemiyor ve istemeyecektir. Ta ki Tanrı'nın lütfu müdahil olana kadar. Ta ki Tanrı'nın lütfu müdahil olana kadar. Bu müdahale Tanrı'nın lütfuyla olan bir şeydir. Tanrı'nın tercihidir. Neden peki o kurtuldu, bu kurtulmadı falan bilmiyoruz. Bunun cevabı Tanrı'dadır. Bu bir gizemdir. Bunun cevabı Tanrı'dadır. Ama şundan emin olabiliriz ki birinin kurtulması o kişinin daha akıllı, daha zeki, daha açık gözü olduğu anlamına gelmiyor. Tanrı'nın lütfu olduğu anlamına geliyor. Neden kurtuluyor? Çünkü Tanrı böyle karar vermiştir. Neden kurtulmuyor diğeri? Çünkü o günahından tövbe etmek istemiyordur. O kişiyi kurtarmayan şey kendi günahıdır. Çünkü günahını o kadar çok seviyor ki Tanrı'ya gelmek istemiyor. Ve gelmek istemeyecektir çünkü yüreği çok serttir. Tanrı'dan nefret eder. Tabiatında Tanrı'dan nefret ediyor ve Tanrı'ya asla gelmek istemiyor. Seçilmişlik kavramı kısaca budur. Bu konuda bir seri yapacağım zaten. Yani hem tamamen bozulmuşluk, hem seçilmişlik, hem sınırlı kefaret falan gibi konularını hepsini bir ara ele alıp bir seri yapmayı düşünüyorum ama şimdilik bu soruyu bu şekilde cevaplamış olayım. Bir sonraki soru, İznik Konseli'nde ne oldu? Şimdi Müslüman arkadaşlarımız İznik Konseli'ni çok merak ediyorlar. Çünkü İznik Konseli hakkında o kadar çok efsane, o kadar çok şehir efsanesi dolaşıyor ki gerçekten insan merak eder. Yani merak etmemek elde değil. Kimileri emin konuşuyor İznik Konseli hakkında. İşte İznik Konseli'nde çarşaf vardı, işte 4500 tane İncil vardı, çarşaf sallandı, İnciller çarşafın üstünde sadece 4 tane İncil kaldı. Demek ki gerçek İncil bunlardır, bunu tercih edelim demişlerdir. Yani böyle bir fikir söz konusu ama gerçek böyle değildir. Bu tamamen uydurma bir şeydir. Tamamen şehir efsanesidir. Ve Müslüman arkadaşlarımız, özellikle Müslüman arkadaşlarımız bunun böyle olduğunu düşünüyorlar maalesef. Özellikle Müslüman arkadaşlarımız İncil'in hakikaten 4 tane olduğunu, ki ondan da biraz sonra bahsedeceğim, İncil'in hakikaten 4 tane olduğunu ve bu seçimin kimilerine göre çarşaf sallandı, kimilerine göre masa sallandı. 4 tane mi kaldı? O zaman 4 taneyi kabul edelim olduğunu düşünüyorlar. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Neden değildir? Şimdi ilk mesele şu. İznik Konsili'nin asıl amacı kesinlikle hangi İncil'leri belirleyelim, hangi kitapları belirleyelim meselesi değildir. Böyle bir şey söz konusu değildir. İncil'lerin zaten daha doğrusu kutsal kitabın, yeni antlaşmanın daha doğrusu hangi kitapların ona dahil olacağı, hangi kitapların olmayacağı daha önceden zaten belliydi. Bu zaten daha önce herkes tarafından kabul ediliyordu fakat resmiyete geçmemişti. Yani mesele kesinlikle hangi kitapları kabul edelim, hangi kitapları kabul etmeyelim falan durumu söz konusu değildir. Nedir peki mesele? Mısır İskenderiye'de Arius denilen bir adam vardı. Kendisi bir rahipti, bir keşişti. Ve bu adam İsa'nın Tanrı olmadığını ileri sürüyordu ve kilisesinde de bu şekilde öğretiyordu. Tabii ki o dönemde internet yok, telefon yok, başka bir şey yok. Bir yerden bir yere 2 ayda gidiliyor. Bir yerden bir yere gelen söz, duyum, haber uzun sürede geliyor. Yani Twitter'a girip de İşte şu şunu mu paylaşmış, demek ki şöyle düşünüyor falan gibi bir bilme durumu söz konusu değildi. Fakat Arius'un öğretileri gittikçe yayılmaya başladı. Arius İsa'nın Tanrı olmadığını, tek Tanrı'nın baba olduğunu, İsa'nın babadan daha aşağı yaratılmış bir kelam olduğunu savunuyordu. Fakat İznik Konsili'nde toplanan kalabalık, ki kalabalığın büyük bir kısmı Arius'cuydu. Büyük bir kısım İsa'nın Tanrı olmadığını düşünüyordu. İznik Konsili'ndeki toplanan papazların kimileri kolu kırık, kolu kesik, bacağı olmayan kişilerdi. Bunlar böyle hani İncil değiştirildi iddiasında bulunuyorlar ya. Yani oraya gelen kişiler işte biz İncil'i değiştirelim de ve İncil'i tahrif edelim de şöyle yapalım da milleti şöyle kandıralım diyen adamlar değildi. Bu adamlar imanları uğruna kolunu bacağını kaybetmiş insanlar vardı aralarında. Ve oraya gelen insanlar bu konuda tartışmaya başladılar. Neye dayanarak tartışmaya başladılar? İncil'e dayanarak. İncil açıldı ve ayetler tek tek sıralandı. Ayetler üzerine tartışmalar sürdü. Defalarca toplandılar ve tartışmanın sonunda Arius'un sapkın olduğu ortaya çıktı. Ve Arius aforoz edildi sapkınlığından dolayı. Ve bugün de hala Arius'un yolunu devam ettirenler var. Yahova şahitleri mesela bunlardan bir tanesidir. Üniteryenler bunlardan bir tanesidir. Bunlar 3. 4. yüzyılda sapkın olarak ilan edilmiş kişilerin yeni yeni türemiş isimleridir sadece. Başka hiçbir şey değildir yani. Yeni bir öğreti falan değildir bunlar. Eskiden beri vardı. Sapkınlıkları eskiye dayanıyor ve günümüzde de hala devam ediyor. Ve şunu da söyleyebiliriz. İznik Konsili kesinlikle tekrar söylüyorum. İznik Konsili'nde İsa Tanrı mıdır değil midir? Hadi gelin bu öğretilere karar verelim. Şey değildir kesinlikle. Bir toplama amacı o değildir. İznik Konsili'nin toplama amacı kilisede çıkmış bir kaostur. Arius denilen bir adam İsa'nın Tanrı olmadığını ileri sürdü. Bu haber duyuldu. Hadi bakalım toplanalım da gerçekten öyle miymiş değilmiş Arius bunu bir görsün diyerek toplandılar. Arius sonunda sapkın ilan edildi ve kovuldu kiliseden. Tabii daha sonra tarihsel bazı kayıtlara göre Arius hala rahipliğe başka yerlerde devam etti. Sapkın öğretilerini yaymaya devam etti ve o şekilde öldü daha sonra. Fakat kısacası İznik Konsili'nin amacı ne İncil'i değiştirmek, ne İncil'in hangi kitaplara dahil ya da ne İncil'e hangi kitapların dahil olacağını bilmek ne de başka bir şey. İznik Konsili'nin tek amacı bir problem vardı. Problem oturdu, oturuldu, konuşuldu ve çözüldü. Arius sapkın ilan edildi. İsa Mesih'in Tanrı olduğu çok açık bir şekilde bir kez daha tasdiklenmiş oldu. Yani İznik Konsili aslında İsa Mesih Tanrı'dır inancının, İsa Mesih Tanrı'dır doktrininin bir kez daha altının çizilmesidir. İsa'nın Tanrı olduğuna daha önce de inanılıyordu. İncil'e hangi kitapların dahil olduğu daha önce de biliniyordu. Yani bu bir şey değildir hani masayı sallayalım kaç tane İncil döküldü falan. Böyle bir durum söz konusu değildir. Bu tamamen şehir efsanesidir. Tamamen uydurmadır. Bu konuda ne bir tarihi belge vardır ne bir başka bir kanıt vardır. Bu tamamen uydurmadır. Bir sonraki soru yine İncil ile alakalı. İncil ne zaman ve kimin tarafından yazıldı? Şimdi İncil biliyoruz Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'in ilk 4 bölümüdür. Bunlar 4 farklı İncil, farklı ilahiyat besleyen, farklı içeriğe sahip olan şeyler değildir. Bunlar aynı konuyu farklı bakış açılarıyla anlatılmış olan İncil'in ilk 4 bölümüdür. Daha sonra Elçilerin İşleri kitabı vardır. Yine Luka tarafından yazılmış. Pavlus'un mektupları vardır, Yuhanna'nın mektupları vardır, Petrus'un mektupları vardır, Yahuda bölümü vardır ve İbraniler bölümü ve Vahiy kitabı vardır. Şimdi İbraniler mektubunun kimin yazdığı tartışılıyor. Kimileri diyor ki Pavlus yazdı, kimileri yazarının bilinmediğini söylüyorlar. Bu konuda ben bir şey diyemem fakat var olan kanıtlara dayanarak, bazı kanıtlara dayanarak İbraniler mektubunun Pavlus tarafından yazıldığına ben şahsen inanıyorum. Neyse, İncil ne zaman yazıldı? İncil İsa'dan sonra 500-400 yıl sonra yazılmadı. İncil hemen sonra yazılmaya başlanıldı. İsa'ya zembille inen bir kitap da söz konusu değildir. Biliyoruz özellikle yine Müslüman arkadaşlarımız İsa'nın İncil getirdiğini, bakın işte Allah bunu diyor, hadi buna inanın diye onun müjdeyi tebliğ ettiğini falan düşünüyorlar ama böyle bir durum söz konusu değildir. Kutsal kitaba baktığımızda yani böyle bir fikir zaten söz konusu değildir. Kimse elinde kitapla inmedi. Ve İsa da eline bir kağıt, bir kalem alıp İncil'i yazmadı. Böyle bir şey söz konusu değildir. İsa geldi, Tanrı'nın kelamı insan bedeni aldı. Tanrı'nın ta kendisi insan bedeni aldı, aramıza geldi, sözü vaaz etti ve öldü, dirildi. Sonra göğe alındı ve kutsal ruhu gönderdikten sonra elçiler yavaş yavaş İncil'i kaleme almaya başladılar. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna bunlar farklı bakış açılarıyla, kutsal ruhun yönlendirmesiyle, başta bahsettik kutsal ruhtan. Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle bu kitabı, bu kelamı kaleme almışlardır. Ve o yüzden de diyoruz ki özellikle 2. Timoteus 3. bölüm 16 ve 17. ayetlerde Tanrı sözünün, kutsal yazıların Tanrı'nın soluğu olduğuna inanıyoruz. Tanrı öyle buyurmuştur ve o şekilde yazılmıştır. Fakat Tanrı bunu bu şekilde buyururken mekanik bir vaaz mekanik bir vahiy sistemiyle değil. Ancak ruhun yönlendirmesiyle yazılmasına sağlamıştır. Mekanik nedir? İmladır. Dikte etmektir. Şunu şunu şunu şunu yaz. Böyle böyle böyle böyle yap gibi. Fakat kutsal ruhun çalışması öyle değildir. Bu yüzden kutsal ruhun çalışması böyle değildir. Kutsal ruh kişileri yönlendirmiştir ve kendi buyurduğu biçimde ancak kişilerin karakterini, kişilerin huylarını zapt etmeyerek kelamın yazılmasına izin vermiştir, müsaade etmiştir. Yani havariler kendi kafalarına göre bir şey yazabilirler miydi? Kesinlikle hayır. Kendi fikirlerini yazabilirler miydi? Kesinlikle hayır. Kutsal kitapta yazılan her şey kutsal ruhun vahyidir. Bu yüzden Tanrı'nın soluğudur diyebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Hatta 2. Timoteus 3. bölüm 16 ve 17. ayetlerde kullanılan Tanrı esinlemesi kelimesi. Ben zaten esinleme kelimesini sevmiyorum. Bence esinleme doğru bir tercüme değildir. O kelime aslında Tanrı'nın soluğu. Yunanca'da, eski Grekçe'de Theopneustos denilen bir kelimedir. Yani Tanrı'nın soluğudur. Soluğu anlamına gelir. Ve kutsal kitapta, İncil'de yani daha doğrusu aynı zamanda Tanrı'nın soluğudur. Çok kısa süre sonra yazıldı. Bazı kaynaklara göre Matta İncil'i, Matta bölümü İsa'dan sonra 60 yılında artık yazılmaya başlamıştı. Hatta hazırdı. İncil'in yazılışı çok uzun sürmedi zaten. Yani hemen yazmaya giriştiler. O yüzden bazı yine şehir efsanelerine dayanarak İncil böyle 500-600 yıl sonra falan yazılmaya başlanmadı. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bir diğer soru, Hristiyanlıkta Mehdi kavramı nedir? Hristiyanlıkta Mehdi kavramı var mıdır? Hayır, yoktur. Hristiyanlıkta Mesih vardır. Mesih dünyanın kurtarıcısıdır. İnsanlığı kendisine iman edenleri günahtan kurtaracak kişidir. Yahudilerin düşündüğü gibi, daha doğrusu Musevilerin düşündüğü gibi, şimdi Yahudi dersem ırki olur. Musevilerin düşündüğü gibi siyasi bir lider değildir. İsa'dan da gördüğümüz üzere İsa Mesih, yani Mesih İsa'nın soyadı falan değildir. Mesih onun unvanıdır. İsa dünyaya gelmiştir. Ben bu dünyadan değilim demiştir. Ve kendisine iman edenlerin günahları için canını feda etmiş ve üçüncü gün ölümden dirilmiştir. Mesih budur. Mesih dünyaya gelecekti. Kendisine iman edenleri kurtaracaktı. Şeytanın başını ezecekti ve Tanrı'nın yasasını, Tanrı'nın 10 emrini mükemmel bir biçimde yerine getirecekti. Evet, yeryüzünde hiç kimse 10 emri yerine getiremez. Hiçbiri de getirmemiştir. Tüm peygamberleri de günahlıdır ve hepsi günah işlemişlerdir, hepsi hatalar yapmışlardır, hepsi Tanrı'nın yasasını çiğnemişlerdir. Ama mükemmel olan bir tek İsa Mesih'tir. Bir tek İsa Mesih'tir mükemmel olan ve bu yüzden de diyoruz ki İsa Mesih mükemmeldi, bizleri kurtarmaya geldi ve bizler de oğlun benzerliğine dönüştürülüyoruz. Bu yüzden Mehdi kavramı söz konusu değildir. Ha, ne olacak? Yani kıyamet günü olarak bildiğimiz veyahut son gün olarak tasvir ettiğimiz, kabul ettiğimiz bir gün olduğunda nasıl olacak? Bu son zamanlarda neler yazıyor? Şimdi bu son zamanları yorumlamak çok zor bir şey. Gerçekten yani bunu birinin kalkıp da yorumlaması doğru olmaz. İncil'deki vahiy bölümünden bahsediyorum. Tabii ki farklı teoriler atılabilir, komplo teorileri ortaya atılmıştır vesaire. Fakat şunu biliyoruz. İsa geldiğinde onu herkes görecektir. Ve İsa geldiğinde milleti öyle namaza falan yönlendirme durumu söz konusu olmayacak. İsa geldiğinde şeytanın başını bir kez daha ezecektir ve onu ateş gölüne atacaktır. Onu yok edecektir. İsa Mesih zafer kazanmak için gelecektir ki zaten zafer onundur şu an. Yani İsa Mesih kendisine ait olanları yanına alacaktır. kendisine iman edenleri yanına alacaktır. Ama mesela İncil'de ne diyor? Diyor ki o gün ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Bu ne demek? Ağlayış ve diş gıcırtısı. Yani İsa gelmesine rağmen İsa'yı sevmeyen insanlar dur İsa geldi hemen tövbe edeyim olmayacak. Tam aksine nefret edecekler ondan. Çünkü hiç beklemedikleri gibi gelecektir. O kadar inanılmaz bir biçimde gelecektir ki onu herkes görecektir. Afrika'da da görecekler, Avustralya'da da görecekler, Avrupa'da da, Asya'da da, Güney Amerika'da da, Kuzey Amerika'da da her yerde İsa'yı görecekler. Yani herkes İsa'nın geldiğini bilecek. Mehdi kavramı o yüzden yoktur. Yani Kutsal Kitap'ta neden bahseder? Bir adam çıkacak diyor. O adam gelip tabii bu arada bahsettiğim hepsi son günde olacak diye bir şey değil. Belki daha önce olmuştur. Kutsal Kitabı dediğim gibi vahiy bölümünü yorumlamak gerçekten zordur. Ama anlatılanı, yazılanı anlatayım kısaca. Bir adam gelecek. Bu adam aslında iblisin oğludur. İblisin oğlu gelecek. Yanında bir tane sahte peygamber olacak. Ve insanları sahte bir şeye yönlendirecek. Fakat sonrasında İsa gelip hepsinin başını ezecek. İncil'de anlatılan şey budur. Evet. Bir sonraki soru. İsa nerede? Tanrı, ben Tanrıyım bana tapın demiştir. Evet, bugün geldi bu soru. Nerede ben Tanrıyım bana tapın demiştir. Şimdi şu tehlikeden kaçınmalıyız. Yani İsa'nın ağzına kendi düşüncemizdeki sözleri tıkmamaya gayret etmeliyiz. İsa sen şunu dersen demek ki şunu kastediyorsundur. Veya şunu demek istediysen şunu dersindir falan gibi. Böyle bir şey yoktur. İsa Mesih açık bir şekilde kendisinin Tanrı olduğunu beyan etti mi? Kesinlikle etti. Kesinlikle. Ama bunu işte bakın ben Tanrıyım gelin bana tapın, bana ibadet edin, şöyle ibadet edin, böyle ibadet edin tarzında değil tabii ki. İsa'nın buyurduğu Tanrı olduğunu beyanı aslında tanrısal sıfatları kendisi için kullanmasıdır. Onlara sonsuz yaşam veririm demesidir. Demin okuduğumuz gibi Yuhanna 10. bölüm 28. ayette. Onlara sonsuz yaşam veririm. Kim veriyor? İsa Mesih veriyor. Sonsuz yaşamı İsa Mesih veriyorsa bu nasıl sıradan biri olabilir ki? Sonsuz yaşamı İsa veriyorsa İsa Tanrı'dır. Çünkü Tanrı'dan başka birisi hayat verebilir mi? Veremez. Hayat kaynağı, yaşam kaynağı Tanrı'nın ta kendisidir. Başka bir unvan. İlk ve son benim diye buyurmuştur. Eski antlaşmaya baktığımızda Tanrı yani Yahve açık bir şekilde ilk ve son benim diye buyurmuştur. İsa da aynı sıfatı kullanıyorsa bu ne demek? Bunu daha nasıl yorumlayabiliriz? Yani Müslüman bir coğrafyayı düşünün. Müslüman bir coğrafyada birisi ayağa kalkıp derse ki hak benim dediği zaman bu ne demek oluyor? Bu adam kendisinin Tanrı olduğunu iddia ediyor demek oluyor. Yoksa yani başka bir şey olamaz. Bir adam eğer çıkıp da ben hakkım, anel hak derse eğer bu ne demek? Ben Tanrıyım demek. Yani bu adamın iddiası Tanrı olduğudur. Ve başka şekilde hiçbir şekilde kıvrılamaz. Hiçbir şekilde farklı bir şekilde yorumlanamaz. Bu adam Tanrı olduğunu iddia ediyor demek ki. Ve İsa sadece ilk ve son olduğunu söylemekle, sadece dünyanın ışığı olduğunu söylemekle vesaire değil. Davranışlarıyla, sözleriyle ve daha sonra da dediğim gibi İncil'e baktığımızda İsa'nın çok açık bir şekilde Tanrı olduğunu görebiliyoruz. Mesela Yuhanna 1. bölüm 1. ayet. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Bu ne demek? Kelam Tanrı'ydı. Demin bahsettik. Kutsal ruhun esinlemesi demiştik. Kutsal ruhun vahiy demiştik. Mesela bu konuda. Kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu bu şekilde yazılmasını uygun görmüştür. Onun dışında hemen okumak istiyorum. Titus'a mektup. 2. bölüm 13. ayette şöyle yazıyor. Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Ulu Tanrı ve Kurtarıcı. Bu ne demek? Ulu Tanrı ve Kurtarıcı. Bu İsa'nın Tanrı olduğunu söylemek değil de nedir? İlk dönem Hristiyanlar buna inanıyorlardı. Sonraki Hristiyanlar buna inanıyorlardı. Şu anki Hristiyanlar buna inanmaya devam ediyor. Bu hep böyleydi. 2000 yıl boyunca var olan bu inanç hep bu yöndeydi. İsa Mesih Tanrı'dır. Bunları gördükten sonra hala işte sen neden Tanrı olduğunu söylemedin falan gibi iddialarda bulunmak Tanrı'nın kelamına ve İsa'ya hem saygısızlık hem de yanlış bir yanaşma olur. Doğru olmaz. Ama İsa Tanrı olduğunu söyledi mi? Kesinlikle söyledi. Bir sonraki soru kaç tane İncil var? Kısa bir cevap vereceğim buna. Tek bir İncil var. Fakat İncil'in ilk dört bölümü maalesef yaşadığımız coğrafyada dört İncil olarak ve Hristiyanlar aslında dört tane İncil'e inanıyor. Hangisi birine inanacaklarını henüz karar vermemişler. Veyahut işte Katolikler Matta'ya, Ortodokslar Markos'a, öbürleri Luka'ya, Yuhanna'ya inanıyor gibi bir fikir söz konusu değildir. Hepsi tek İncil'e inanır. Fakat İncil'in ilk dört bölümü insanın hayatını anlatan bölümlerdir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil toplam 27 bölümden oluşur. Bunlar hepsini tek tek sıralamayacağım. Fakat 27 bölümden oluşur. İlk 4 bölümü de İsa'nın hayatıyla alakalıdır. Bir diğer soru üçlü birlikle alakalıdır. Üçlü birlik nedir? Bu konuda bir yönlendirme yapmak istiyorum sadece. Üçlü birliğin ne olduğunu merak edenler üçlü birlikle ilgili yaptığım bölümü izleyebilirler, dinleyebilirler. Orada gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ama üçlü birlik kısaca açıklamak gerekirse Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tur. Bunlar üç tanrı değildir. Bunlar tek tanrıdır. Tek tanrının üç parçası falan değildir. Tek tanrıdır. Aynı zamanda bir gizemdir. Fakat üçlü birliği nereden anlıyoruz? Kutsal kitabı okuduğumuzda bununla ilgili bilgileri ediniyoruz kutsal kitapta yazılanlara göre. Ama tam olarak %100 olarak şudur. 2 kere 2 4'tür tarzında açıklamak mümkün müdür? Tam olarak değildir. Ama dediğim gibi merak edenler o konuyla ilgili videoyu izleyebilirler. Ve son sorumuz Ahmet Didat. Kimdir bu adam? Birazcık ondan bahsedeceğiz. Bu adam kimdir, nedir, tahsili nedir, iddiaları nelerdir ve neler yapmıştır? Biraz ondan bahsedeceğiz. Çünkü Müslüman arkadaşların sık sık ortaya attığı, işte Ahmet Didat olsaydı size şöyle cevap verirdi veya sıkıyorsa hani onun karşısına çıkıp bunları söyleseydiniz tarzında şeyler söylüyorlar. Ahmet Didat tahsili olmayan bir adamdı. Tabii tahsille insana değer vermek söz konusu değildir elbette ama bunu öncelikle söylemek lazım. Tahsil olmayan bir adamdı. Ve kendince kutsal kitabı okumuş. Bazı farklı kaynaklardan da destek almış. Ve kutsal kitabın yanlış olduğunu, İsa'nın Tanrı olmadığını, İsa'nın çarmıha gerilmediğini, kısacası Müslüman iddiaların, İslami iddiaların doğruluğunu kanıtlamaya çalışan bir adamdı. Fakat konuştuğu bazı şeylerin hatta bazı Müslüman ilahiyatçılar tarafından kabul edilmediği çok açık. Bu konuda kendiniz de araştırma yapabilirsiniz ama yani Ahmet Didat'ın yaptığı İslami ilahiyata aykırı söylemleri de araştırabilir, öğrenebilirsiniz. Fakat şunu söylemekte fayda var. Ahmet Didat'ın tartıştığı bazı Hristiyanlar vardı. Muhtelif konularda İsa Tanrı mıdır, İncil değiştirildi mi, İsa çarmıha gerildi mi, dirildi mi vesaire gibi. Ahmet Didat'ın tartıştığı hiçbir adam, altını çizerek söylüyorum, hiçbir adam inanç savunucusu değildir. Hiçbiri inanç savunucusu değildi. Hepsi pastörlerdi, rahiplerdi. Sadece böyle adamlardı. Yani Ahmet Didat bir inanç savunucusuydu ve karşısına kendi denginde bir inanç savunucusunun çıkması lazımdı. Fakat hem kendisi hem de şu an kendi onun müritlerinden bir tanesi hatta öğrencilerinden bir tanesi olan Zakir Naik bu adamlar Hristiyan inanç savunucularıyla asla ve kat'a tartışmadılar. Bundan her zaman kaçındılar. Fakat bize yansıtılan, YouTube videolarında yansıtılan veya Ahmet Didat hakkında var olan Türkçe kaynaklarda yansıtılan hiçbir onun karşısına çıkmaya cesaret edemedi olayıdır. Böyle bir şey söz konusu değil. Ahmet Didat'ın videolarını ben defalarca söyledim. Şu videoyu izle ve şunu eleştir durumu varsa Hodri Meydan, Ahmet Didat'ın yaptığı yüzlerce hata vardır. Komik iddialar vardır. Fakat adamlar pastör oldukları için, tartıştığı kişiler pastör olduğu için, din adamı oldukları için, kilisede vaaz verdikleri için. Bu adamların inanç savunmasıyla çok da yakından ilgilenmedikleri göz önünde bulundurulursa eğer, neden cevap veremedikleri veya cevaplarını neden kimilerini tatmin etmedikleri ortaya çıkmış olacak zaten. Yani Ahmet Didat çok mükemmel zekaya sahip, inanılmaz iddialara sahip, Hristiyanlığı yerle bir edecek iddialara sahip bir adam mıydı? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Ancak karşısına çıkan adamlar maalesef sadece rahiplik yapan, ilahiyatçı olmayan, yani ilahiyatı aktif bir şekilde sürdürmeyen, ilahiyat yapmayı, araştırma yapmayı, yazmayı, çizmeyi sadece kendilerini kilise hayatına adamış olan insanlar oldukları için Ahmet Didat onlardan kısmi olarak kimilerine göre de bence her zaman değil, kimi zaman üstün olarak görünmüştür. Yani ama dediğim gibi Ahmet Didat'ın iddiaları da tamamen boştur, tamamen asılsızdır, tamamen gerçeğe aykırıdır ve mantık hatalarıyla dolu bir sürü iddiası vardır o adamın. Ve onun öğrencisi, öğrencilerinden bir tanesi işte Zakir Naik'ti. Aynı kapasiteye sahip. Hiçbir zaman David Wood mesela çok sağlam bir inanç savunucusudur. David Wood'un teklifini asla kabul etmemiştir. Hep kaçınmıştır. Defalarca gel tartışalım, gel şunu yapalım, gel şöyle konuşalım denilmesine rağmen asla çıkıp onlarla tartışma cesareti göstermemiştir. Bu yüzden de böyle bir adamdır. Yani bizler aslında hani A kişisi, B kişisi diye insanları yüceltmek yerine bence hakikatlere yönelmeliyiz. Böyle taraf tutmak gibi, adam tutmak bu doğru bir şey değildir. Taraf tutmak. İşte bak benim adamım senin adamını döver iddiası biraz açık konuşmak gerekirse biraz çocukça bir davranıştır. Yani bizim odaklanmamız gereken şey ilahiyattır. Bizim odaklanmamız gereken şey hakikattir. Tanrı'nın kelamıdır. Hangisi Tanrı kelamı? İncil mi Tanrı'nın kelamı? Kur'an mı Tanrı'nın kelamı? Ne bileyim Mormon kitabı mı Tanrı'nın kelamı? Bahaullah'ın kitabı mı Tanrı'nın kelamı? Yani bunlara odaklanmalıyız bizler. Hani benim adamım senin adamını dövdü veya senin adamın şöyle akıllı, benim adamım şöyle rezil durumda falan tarzında iddialara girmemek lazım kesinlikle. Burada horoz dövüştürmüyoruz. Bizim konuştuğumuz şey burada Tanrı'nın hakikatidir ve bu hakikat doğrultusunda ebediyetimiz belli olacaktır. Neye inandığımız ebediyetimizi belirleyecektir. Ve biz şuna inanıyoruz Hristiyanlar olarak. İsa Mesih Tanrı'dır. Bu dünyaya gelmiştir. Ve kendisine iman edecek kişiler uğruna canını vermiş. Üçüncü gün ölümden dirilmiş. Ve kendisine iman edenlere kutsal ruhu vermiştir. İsa Mesih budur. Ve son günde gelecektir. Bizim inancımız bu yöndedir. Ve bir inancımızı tasdikleyen İncil vardır. Değiştirildiğine değil, değiştirilmediğine dair binlerce kanıt olan bir kitaptır. İncil asla hiç kimse tarafından değiştirilmemiştir. Çünkü Tanrımız her şeye gücü yeten Tanrı'dır. Çünkü Tanrımız güçlü Tanrı'dır. Tanrımız sorumlu Tanrı'dır. Tanrımız kendi kelamını koruyamayacak aciziyette değildir. Acizlikte değildir. Tanrı her şeye gücü yeter. Sorumlu Tanrı'dır. Yani kendi kelamına sahip çıkamayan Tanrı insanlara nasıl sahip çıksın? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü Tanrımıza güveniyoruz ve Tanrımız her şeyi var eden Tanrı'dır. Neyse, bugünkü bölümünde bu şekilde sonuna gelelim. Bugünkü bölümünde bu şekilde kapatalım. Sorularınızı yine bekliyorum. YouTube'dan veya sosyal medyadan sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki programımız Kutsal Ruh hakkında olacaktır. Ve birkaç bölüm sonra da yine bir soru cevap bölümüyle karşınızda olacağım. Esen kalın, Tanrı'yla kalın.